Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Driven, Paul R. Lawrence ve Nitin Nohria'nın insan davranışını açıklamak için evrimsel biyoloji ile örgütsel davranış araştırmalarını bir araya getirdiği Kuramsal Bir Yönetim ve İnsan Doğası kitabıdır. Yazarlar, insanların seçimlerini yalnızca çıkar hesabı, toplumsal normlar ya da öğrenilmiş alışkanlıklarla açıklamanın yetersiz kaldığını savunur. Bunun yerine evrim boyunca oluşmuş dört temel güdünün davranışa yön verdiğini ileri sürerler. Bunlar edinme, bağ kurma, öğrenme ve savunma güdüleridir. Kitabın temel amacı, iş yerindeki rekabet, işbirliği, değişime direnç, statü arayışı ve anlam ihtiyacı gibi olguları bu dört güdünün birlikte çalışması üzerinden yorumlamaktır. Lawrence ve Nohria, duyguları da aklın karşıtı saymaz. Duyguların hangi güdünün o anda önem kazandığını bilinçli düşünceye bildiren işlevsel sinyaller olduğunu öne sürer. Bu yaklaşım, yöneticilere ve sosyal bilimlerle ilgilenen okurlara insan motivasyonu için bütünleşik, biyolojik temelli bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dört bağımsız güdü, insan motivasyonunun ana haritasıdır. Kitabın merkezindeki önerme, İnsan davranışının dört ayrı fakat etkileşim halindeki temel güdü tarafından şekillendiğidir. Edinme güdüsü, yiyecek ve güvenlik gibi somut kaynakların ötesine geçer, statü, gelir, itibar ve sahiplik arzusunu da kapsar. Bağ kurma güdüsü, kabul görme, aidiyet, dostluk ve ortak kimlik ihtiyacını açıklar. Öğrenme güdüsü, çevreyi anlama, merak etme, beceri geliştirme ve olaylara anlam verme eğilimidir. Savunma güdüsü ise, kişi, ilişkiler, sahip olunan kaynaklar ve değer verilen kurumlar tehdit altında algılandığında devreye girer. Yazarların önemli noktası bu güdülerin tek bir genel haz arayışına indirgenememesidir. Bir çalışan daha yüksek ücret isteyebilir. Aynı anda ekipten dışlanmaktan kaygı duyabilir, işini daha iyi öğrenmek isteyebilir ve mevcut konumunu korumaya çalışabilir. Bu nedenle davranışlar çoğu zaman çelişkili görünür. Türkiye'de bir kurumun yalnızca prim ve terfiyle çalışan bağlılığı kurmaya çalışması da benzer biçimde eksik kalabilir. Adil ücret edinme ihtiyacına karşılık verse bile saygılı ilişkiler, gelişim imkanı ve belirsizlik karşısında güven sağlanmazsa diğer güdüler karşılanmamış olur. Kitap, motivasyonu tek bir ödül mekanizmasıyla açıklayan yönetim anlayışlarına bu nedenle itiraz eder. İkinci olarak duygular. Bilinç dışı güdüler ile düşünülmüş seçimler arasındaki sinyallerdir. Lawrence ve Nohria'nın çerçevesinde duygular, karar vermeyi bozan irrasyonel patlamalar olarak ele alınmaz. Duygular, hangi temel güdünün harekete geçtiğini bildiren ve o güdünün taleplerini bilinçli zihnin dikkatine taşıyan sinyaller gibi görülür. Tehdit algısında, korku ve öfkenin yükselmesi savunma güdüsüne, yakınlık ve sevginin bağ kurma güdüsüne, merakın öğrenme güdüsüne, gurur ya da kıskançlığın ise edinme güdüsüne bağlanabilir. Bu bağlantı, insanların çoğu kez neden güçlü tepkiler verdiğini anlamaya yardım eder. Örneğin bir yeniden yapılanma duyurusu, çalışanlar tarafından yalnızca teknik bir organizasyon kararı olarak algılanmayabilir. İş kaybı ihtimali savunma güdüsünü, ekiplerin dağılması bağ kurma güdüsünü, rol belirsizliği de öğrenme ihtiyacını etkileyebilir. Tepkinin yoğunluğu, kararın parasal etkisinden daha büyük görünebilir. Kitap, bu dürtülerin doğrudan ve kaçınılmaz biçimde davranışa dönüşmediğini de vurgular. Bilinçli değerlendirme, farklı güdüler arasındaki çatışmayı tartar ve koşullara uygun bir seçim üretmeye çalışır. Dolayısıyla yaklaşım, insanı ne tamamen hesap yapan bir aktöre ne de kontrolsüz duyguların ürünü olan bir varlığa indirger. Duygu, güdü ve muhakeme arasındaki bu ilişki. Özellikle liderlerin çatışma ve değişim dönemlerinde yalnızca talimat vermek yerine insanların neyi kaybetmekten korktuğunu anlamasını gerektirir. Üçüncü olarak, iş yerindeki ödül düzeni tek başına bağlılık ve performans yaratmaz, kitabın örgütsel yaşama dönük en belirgin katkısı. Kurumların çalışanları yalnızca ekonomik teşviklerle yönlendiremeyeceği iddiasıdır. Ücret, ikramiye, terfi ve ünvan, edinme güdüsünü etkiler. Ancak çalışanların kuruma bağlılığı ve uzun vadeli performansı, diğer üç güdünün nasıl karşılandığına da bağlıdır. Bağ kurma açısından ekip içi güven, saygı, dayanışma ve ortak amaç önem taşır. Öğrenme açısından işin anlaşılır, gelişim sağlayan ve zihinsel olarak anlamlı olması gerekir. Savunma açısından ise adalet, öngörülebilirlik, güvenli çalışma koşulları ve keyfi uygulamalardan korunma belirleyicidir. Bu model, aynı ücret düzeyindeki iki iş yerinin neden çok farklı çalışan deneyimleri üretebildiğini açıklar. Bir kurum yüksek prim verebilir fakat yöneticilerin tutarsız davranması savunma güdüsünü tetikleyebilir. Başka bir kurum samimi ekip ilişkileri kurabilir ancak ilerleme ve öğrenme olanağı sunmadığında çalışanlar durağanlaşabilir. Türkiye'de aile şirketlerinden büyük kurumsal yapılara kadar sık görülen, yakın ilişkilere dayalı fakat rol ve terfi ölçütleri belirsiz ortamlar da bu gerilimi örnek oluşturur. Kitabın önerisi, insan kaynakları uygulamalarını tek tek araçlar olarak değil, dört güdü arasındaki dengeyi kuran bir sistem olarak değerlendirmektir. Böyle bir bakış, ödül politikası, kurum kültürü, iş tasarımı ve yöneticilik davranışlarının birbirini tamamlaması gerektiğini gösterir. Dördüncü olarak, insanlara özgü bağ kurma ve öğrenme kapasitesi kültür ve kurumları dönüştürür, yazarlar. Edinme ve savunma eğilimlerinin hayatta kalma açısından temel olduğunu kabul ederken, insan topluluklarının asıl ayırt edici gücünü bağ kurma ve öğrenme güdülerinin genişlemesinde görür. İnsanlar yalnızca kaynak peşinde koşmaz ya da tehlikeden kaçmaz. Dil, ortak semboller, taklit, eğitim ve yazılı bilgi sayesinde deneyimlerini biriktirir, başkalarına aktarır ve ortak düzenler kurarlar. Bağ kurma güdüsü, aileden ekip kimliğine, yurttaşlıktan mesleki dayanışmaya kadar uzanan aidiyet biçimlerini destekler. Öğrenme güdüsü ise insanların çevrelerini sınıflandırmasını, neden-sonuç ilişkileri aramasını ve ortak sorunlara yeni çözümler üretmesini sağlar. Bu iki güdü, ekonomik veya siyasi kurumların neden sadece kurallardan ibaret olmadığını da açıklar. Bir kurumun işlemesi için insanlar onun amaçlarını anlamalı, içinde tanınmalı ve yeterince adil bulmalıdır. Türkiye'nin eğitim, kamu yönetimi ya da iş dünyası gibi alanlarında reformların yalnızca teknik tasarımla sonuç vermemesinin bir nedeni de bu olabilir. Yeni bir sistem, insanlara öğrenme fırsatı ve ortaklık duygusu sunmadığında savunma refleksiyle karşılaşabilir. Kitap burada kültürün biyolojiyi ortadan kaldırmadığını fakat temel güdülere ifade kanalları sağladığını öne sürer. Aynı güdüler, farklı tarihsel ve toplumsal koşullarda farklı kurumlar, değerler ve davranış kalıpları doğurabilir. Son olarak, biyoloji. Psikoloji ve yönetimi birleştirme iddiası güçlü olduğu kadar tartışmalıdır. Drwin. İnsan doğası üzerine birbirinden kopuk açıklamaları ortak bir çerçevede buluşturma hedefiyle yazılmıştır. Yazarlar, evrimsel düşünceyi örgütsel davranış, sosyal bilimler ve karar verme araştırmalarıyla ilişkilendirir. Bu disiplinler arası yaklaşımın gücü, iş yerindeki davranışları sadece yönetim tekniği ya da kişilik farkı olarak görmemesidir. Rekabetin, sadakatin, merakın ve savunmacılığın daha derin motivasyon kaynakları olabileceğini hatırlatır. Ayrıca çerçevenin sınanabilir olması gerektiği düşüncesi önemlidir. Bir güdü teorisi, farklı kültürlerde, kurumlarda ve gözlemlenebilir davranışlarda ne ölçüde açıklayıcı olduğuna göre değerlendirilmelidir. Bununla birlikte kitabın kapsamlı iddiası temkinli okunmalıdır. Dört güdü modeli yararlı bir yorum aracı olsa da belirli bir davranışı tek başına kesin biçimde açıklayan bir teşhis sistemi değildir. İnsanların ekonomik koşulları, kişisel geçmişleri, güç ilişkileri, hukuki düzenlemeler ve kültürel normları da seçimleri ciddi biçimde etkiler. Ayrıca evrimsel açıklamalar sonradan her davranışa uyarlanabilecek kadar geniş kullanılırsa sınanması zor hale gelebilir. Kitabın en verimli kullanımı. Modeli mutlak bir insan doğası kanunu diye kabul etmek değil. Yöneticilerin ve araştırmacıların gözden kaçırdığı motivasyon boyutlarını sorgulatan bir mercek olarak görmektir. Bu temkin, kitabın hem açıklayıcı gücünden yararlanmayı hem de aşırı genellemelerden kaçınmayı sağlar. Sonuç olarak, Driven, insan motivasyonunu iş dünyasının dar hedefleri içinde değil, insan türünün evrimsel geçmişi, duygusal yapısı ve toplumsal kapasitesi içinde düşünmek isteyen okurlar için uygundur. Özellikle yöneticiler, insan kaynakları, profesyonelleri, örgütsel davranış öğrencileri ve ekiplerdeki çatışma, bağlılık ya da değişim direncini daha derinden anlamak isteyenler kitaptan yarar görebilir. Okur. Ücret ve terfi gibi klasik teşviklerin neden bazı durumlarda yetersiz kaldığını, insanların neden güvenlik, aidiyet, anlam ve gelişim aradığını daha düzenli bir çerçevede değerlendirme imkanı bulur. Kitabın pratik değeri, hazır bir liderlik reçetesi vermesinden çok, kurum tasarımına daha geniş sorularla yaklaşmayı öğretmesidir. Bir uygulamanın edinme, bağ kurma, öğrenme ve savunma güdülerinin hangisini desteklediğini, hangisini zedelediğini sorgulatır. Benzer yönetim kitaplarının önemli bir bölümü motivasyonu performans artırma tekniklerine veya bireysel psikolojiye indirger. Lorenz ve Nohria'yı ayıran yön ise motivasyonu evrimsel biyoloji, duygu ve kurumlar arasında köprü kurarak ele almalarıdır. Bu genişlik kitabı özgün kılar. Ancak dört güdü yaklaşımının bütün davranışları eksiksiz açıkladığı varsayılmamalıdır. En güçlü okuma biçimi, modeli kesin bir teşhis aracı değil. Ekonomik çıkarların yanı sıra güven, ilişki ve anlam arayışını da hesaba katan eleştirel bir analiz çerçevesi olarak kullanmaktır. Destek olmak isterseniz Paul R. Lorenz kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.